Ayrım 8. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 74. Aureliano Buendia ile Remedios Moscote, Mart ayında bir pazar günü peder Nicanor Reyna'nın konuk odasında kurduğu mihrabın önünde dünya evine girdiler. Remedios'un daha çocukluk alışkanlıklarını bırakmadan ergenleşmesi yüzünden Moscote ailesini alt üst eden fırtınalı 4 haftanın sonu böylece noktalanıyordu. Anası onu karşısına almış, genç kızlığa nasıl geçildiğini uzun uzadıya anlatmıştı anlatmasına ya. Yine de Şubat içinde bir gün Aureliano baldızlarıyla oturmuş yarenlik ederken Remedios paldır küldür odaya dalmış, çikolata renginde bir sıvıyla lekelenen donunu açıp göstermişti. Düğünün o tarihten bir ay sonra yapılması kararlaştırıldı. Bu süre içinde Remedios'a kendi başına yıkanmasını, kendi başına giyinmesini, az buçuk ev işi kıvırmasını öğreteceğiz diye ev halkının canı burnundan geldi. Donuna işemekten vazgeçsin diye tuğlalar kızdırıp altına koydular. Karı kocanın mahremiyetinden kimseye söz etmemek gerektiğini kafasına sokmak için çok uğraşmak gerekti. Çünkü Remedios anasının kendisine bellettiklerinden öyle şaşkına dönmüş, kafası öylesine karışmıştı ki önüne gelene zifaf gecesi başına geleceklerden söz etmek istiyordu. Kızı evliliğe hazırlamak her baba yiğidin altından kalkabileceği dert değildi. Yine de düğün günü gelip çattığında kızın gözü en azından ablaları kadar açılmıştı. Don Apollinar Moscote kızı koluna taktı, çiçeklerle, çelenklerle bezenmiş ve yol boyu birkaç bando mızıkanın sıralanmış olduğu sokakta, orada burada patlatılan havai fişeklerin gürültüsü içinde yürümeye başladı. Gelin pencerelerden sarkan, kendisine iyi dileklerde bulunan konu komşuya gülümseyerek el sallıyordu. Tepeden tırnağa siyahlar giyinmiş, ayaklarına da birkaç yıl sonra idam mangasının önüne çıkarken de giyeceği parlak deri çizmeleri çekmiş olan Aureliano'nun benzi kül gibiydi. Evin kapısında gelini karşılayıp mihrabın önüne götürürken boğazına bir düğüm takıldı. Remedios öyle kendine güvenli bir tavırdaydı ki Aureliano yüzüğü parmağına takayım derken düşürünce bile hiç istifini bozmadı. Konukların şaşkınlığına, salonu bir anda dolduran fısıltılara aldırmadan, damat bey yüzüğü tam kapıdan dışarı yuvarlanacağı sırada ayağıyla durdurup, kanter içinde mihrabın önüne gelinceye dek, Remedios dantel eldivenli yüzüksüz elini havada hazır bekletti. Annesiyle ablaları tören sırasında kızın bidensizlik yapmasından öylesine korkuyorlardı ki, gelin bu işin içinden yüzünün akıyla çıkınca kendilerini tutamayıp kucakladıkları gibi öpücüklere boğdular onu. Remedios'un sorumluluk duygusu, zarafeti, inceliği ve zor durumlarda serin kanlılığını yitirmeme özelliği daha o günden kendini gösterdi. Düğün pastasının en kocaman dilimini bir tabağa koyup yanına çatalını da katarak Jose Arcadio Buendia'ya götürmeyi kendiliğinden akıl eden de oydu. Kestane ağacının gövdesine bağlanmış, palmiye siperliğin altındaki tahta sıranın üzerine büzülmüş, güneşten ve yağmurdan rengi atmış iri yarı adam, teşekkür edercesine hafiften gülümsedi ve anlaşılmaz bir dua mırıldanarak pastayı elleriyle hapur hapur atıştırdı. Pazartesi sabahına dek süren çalgılı çengili düğünde tek umutsuz kişi Rebecca Buendia'ydı. Onun en kara günüydü bu. Ursula onu da aynı gün evlendirmeyi tasarlamıştı. Oysa cuma günü Pietro Crespi'ye annesinin ölmek üzere olduğunu bildiren bir mektup geldi. Bunun üzerine düğün ertelendi. Pietro Crespi ölüm haberini aldıktan bir saat sonra başkente hareket etti. Ana oğul birbirlerini fark etmeden ters yönlerde yan yana geçip gittiler. Kadıncağız cumartesi akşamı beklenilen saatte eve vardı ve oğlunun düğünü için hazırladığı hüzünlü aryayı Aureliano'nun düğününde söyledi. Kendi düğününe zamanında yetişebilmek için Tam 5 at çatlatan Pietro Crespi, ancak pazar gecesi döndüğünde düğünün seli gitmiş, kumu kalmıştı. Mektubu kimin yazdığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Ursula Amaranta'yı bir güzel sıkıştırdı ama kız marangozların daha sökmedikleri mihrabın önünde suçsuz olduğuna yemin etti. Don Apollinar Moscote'nin evlenme törenini yürütmesi için bataklıktan getirdiği peder Nicanor Reyna, mesleğinin nankörlüğü yüzünden katılaşmış yaşlı bir adamdı. İçinden kemikleri neredeyse dışarı fırlayacakmış gibi görünen teni solgundu. Toz toparlak bir göbeği ve yüzünde iyilikten çok basitlikten gelen meleklere özgü bir ifade vardı. Düğünden sonra yerine yurduna dönmeye niyetliydi. Oysa baktı ki Makondo halkı sevabı günahı rafa kaldırmış, vaftiz nedir, yortu nedir unutmuş, yüreği razı gelmedi bunca rezilliğe. Tanrı sevgisine, Tanrı korkusuna bu denli muhtaç bir yer olmayacağına, Tanrı'nın tohumunu ekmek için buradan daha bakir toprak bulunmayacağına inanarak bir hafta daha kalmaya, sünnetli sünnetsiz kim varsa vaftiz etmeye, yıllanmış karı kocaları Tanrı önünde nikahlamaya, ölenlerin başında dua etmeye karar verdi. Ama kimse oralı olmadı. Kime yanaşsa bunca yıldır papazsız da pekala yaşayıp gittiklerini, ruhlarına kimse aracılık etmeden de Tanrı ile işlerini yürüttüklerini söylüyorlardı. Peder Nicanor sokak sokak dolaşıp vaaz vermekten usanınca bir kilise yaptırmayı düşündü. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kilise olacaktı bu. İki yanında renkli camlarla süslü, insan boyunda ermiş tasvirleri bulunacak, millet Allah'ını bulmak için ta Roma'dan kalkıp bu tanrı tanımazların ülkesine koşacaktı. Eline bir bakır çanak aldı, yardım toplamaya çıktı. Herkes gönlünden kopanı veriyordu, hem de hiç azımsanacak gibi değildi verilenler. Ama aziz pederin gözünü doyurmak ne mümkün? Boğulup gidenleri su yüzüne çıkartacak kadar güçlü, vurduğu yerden ses getiren bir çan olması gerektiğini söylüyordu. Dil dökmekten sesi kısıldı, konuşamaz oldu. Sesi dışa vuramayınca içine yayıldı, iliği kemiği çın çın ötmeye başladı. Daha kapıların parasını bile denkleştiremediği bir cumartesi günü, umutsuzluktan çılgına döndü, ne yapacağını şaşırdı. Köyün ortalık yerine bir kürsü kondurdu. Pazar günü de uykusuzluk hastalığı günlerindeki gibi, eline bir çıngıra kalıp, duyduk duymadık herkesi açık hava ayinine çağırdı. Çoğu meraktan gitti. Kimi eski günlerin hasretinden, kimi de elçisini hiçe saymayı Tanrı kendine yapılmış bir hakaret sanmasın diye. Böylelikle sabahın 8'inde köyün yarısı alana toplanıp peder Nicanor'un el açmaktan kısılmış sesiyle verdiği vaazı dinledi. Sonunda toplananlar yavaştan dağılmaya başlayınca peder Nicanor önemli bir söz edeceğini belirtircesine kollarını kaldırdı. "Durun bir dakika," dedi. "Şimdi Tanrı'nın sonsuz gücünün tartışılmaz bir kanıtına tanıklık edeceğiz." Ayin sırasında kendisine yardım eden çocuk, buğusu üzerinde bir fincan koyu kakao getirdi. Peder Nicanor, kakaoyu bir dikişte bitirdi. Cübbesinin yeninden çıkardığı mendille ağzını sildi, kollarını iki yana açtı, gözlerini yumdu. Ve peder Nicanor, yerden 15 santim kadar havaya yükseliverdi. Tanrı'nın büyüklüğüne bundan daha inandırıcı kanıt olmazdı doğrusu. Birkaç gün daha kapı kapı dolaşıp sıcak kakaoyu başına diktikten sonra bu uçma numarasını tekrarladı. Zangoç çocuğun elindeki torba tıka basa dolunca da bir aya kalmadan kilisenin yapımına başladı. Uçma gösterisini bir kez daha seyretmek için kestane ağacının çevresine toplanan kalabalığı, kılını kıpırdatmadan seyreden Jose Arcadio Buendia'dan başka kimsenin rahibin uçmasında Tanrı'nın parmağı olduğundan kuşkusu yoktu. Peder Nicanor, oturduğu sandalye ile birlikte ayağını yerden kesmeye başlayınca, Jose Arcadio Buendia tahta sıraya biraz daha yayılıp, omuzlarını silkmekten başka bir şey yapmadı. Sonra da hoc est simplicissimus dedi. Homo iste statum quartum materiae invenit. Dipnot, bu en basiti. İnsan bu şekilde maddenin dört halini keşfetti. Peder Nikanor ellerini havaya kaldırdı ve iskemlenin dört bacağı aynı anda yere değdi. Nego diye karşılık verdi. Factum hoc existentiam dei probat sine dubio. Dipnot, bu olgunun Tanrı'nın varlığını hiçbir şüpheye yer bırakmadan kanıtlandığını reddediyorum. Böylelikle Jose Arcadio Buendia'nın konuştuğu hokus pokusun Latince olduğu anlaşıldı. Peder Nikanor, onunla anlaşabilen tek insan oluşundan yararlanarak Tanrı inancını onun sapıtmış beynine şırınga etmeye çalıştı. Artık her gün kestane ağacının dibine gidiyor, Latince vaaz edip duruyordu. Ne var ki Jose Arcadio Buendia laf kalabalığına kulak asmıyor, kakao mucizesine aldırmıyor, tek kanıt olarak Tanrı'nın fotoğrafını isterim diye tutturuyordu. Bunun üzerine Peder Nikanor, madalyonlar, tasvirler, bir de Veronica el basması bile getirdi. Ama Jose Arcadio Buendia, bunların bilimsel temeli olmayan sanat işi şeyler olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Öylesine Nuh deyip peygamber demiyordu ki, sonunda Peder Nikanor onu hak yoluna çağırmaktan vazgeçti, salt insancıl duygularla yanına gitmeye devam etti. Ama o zaman da Jose Arcadio Buendia kolları sıvadı ve onu mantık açmazlarına düşürerek papazın inancını çökertme çabasına girişti. Bir gün Peder Nikanor kestane ağacının altına satranç takımını getirip Jose Arcadio'yu oyuna çağırdı. Jose Arcadio Buendia iki tarafın önceden anlaştıkları kurallara uygun oyun oynamanın anlamı olmadığını söyleyerek bu çağrıya yanaşmadı. Kuralsız satranç oynandığını hiç görmemiş olan Peder Nikanor bir daha satranç sözünü ağzına almadı. Jose Arcadio Buendia'nın akıllı uslu konuşmasından şaşkına dönerek nasıl olup da kendisini ağaca bağladıklarını sordu. Hoc est simplicissimus diye karşılık verdi Jose Arcadio Buendia. Deliyim de ondan. O günden sonra kendi inancından kuşkuya düşen papaz bir daha onun yanına gitmedi ve kendisini kilisenin yapımına verdi. Rebecca'nın umutları yeniden canlandı. Geleceği kilisenin yapımına kalmıştı artık. Çünkü bir pazar Peder Nikanor onlara yemeğe geldiğinde ailece sofraya oturmuşlar, kilise yapıldıktan sonra ne görkemli ayinler, törenler yapılacağından söz ederlerken Amaranta en şanslımız Rebecca olacak dedi. Rebecca onun ne demek istediğini anlamayınca da saf saf gülümseyerek açıkladı. Kilisenin tamamlanışını düğünüyle kutlayacak olan sensin. Rebecca konuyu hemen kapatmak istedi. Bu gidişle kilisenin bir 10 yıl daha biteceği yoktu. Oysa Peder Nikanor hiç de öyle düşünmüyordu. Yardımsever yurttaşların eli açıklığı onu iyimser hesaplara sürüklüyordu. Lokması boğazında kalan Rebecca'nın suskun öfkesine rağmen Ursula Amaranta'nın düşüncesini pek yerinde buldu ve yapımın daha hızla ilerlemesi için hatırı sayılır bir bağışta bulundu. Peder Nikanor'a sorulursa, bunun gibi bir bağış daha olsa kilise 3 yıla kalmaz biterdi. Amaranta'nın niyetinin göründüğü kadar saf olmadığına inanan Rebecca bir daha onunla konuşmadı. O gece kavga ederlerken Amaranta, "Yapabileceğim en hafif, en zararsız şey buydu." dedi. "Böylelikle 3 yıl daha seni öldürmek zorunda kalmam hiç değilse." Onun bu meydan okumasını Rebecca kabullendi. Pietro Crespi evlenmelerinin yeniden ertelendiğini duyunca umutsuzluktan kolu kanadı kırıldı. Rebecca bağlılığını bir kez daha kanıtlayarak onu yüreklendirdi. İstersen kaçalım dedi. Ama Pietro Crespi gözü kapalı serüvene atılacak adam değildi. Nişanlısındaki ataklığın zerresi yoktu onda. verilen söze saygı göstermek onca en değerli hazineydi. Bunun üzerine Rebecca daha gözü pek yöntemler uygulamaya başladı. Bir keresinde nereden estiği bilinmeyen bir yel konuk odasındaki lambaları söndürünce Ursula iki sevgiliyi karanlıkta öpüşürken yakaladı. Pietro Crespi'nin eli ayağı dolandı, bu yeni icat lambaların bir işe yaramadığından dem vurdu. Hatta odayı daha güvenli bir aydınlatma sistemine kavuşturmak için Ursula'ya yardım etti. Ama gaz yağının kötülüğünden midir, fitillerin bozukluğundan mıdır, lambalar yine söndü ve bu kez de Ursula, Rebecca'yı nişanlısının kucağında yakaladı. Artık işin su götürür yanı kalmamıştı. Fırındaki işleri kızılderili kadının sırtına yıktı ve zamanında kendisinin de anasına yaptığı beylik numaraları önleyebilmek için Crespi gidene dek salıncaklı koltukta oturup onları gözlemeye başladı. Rebecca, Ursula'nın sıkıntıdan esnediğini gördükçe sözüm ona öfkelenerek "Zavallı anacığım, ölünce cennete bu salıncaklı sandalyeyle gidecek" diyordu. Gözetim altındaki sevişmenin 3. ayında yapımın ilerleme işinden usanan Pietro Crespi, kiliseyi tamamlamak için gereken parayı Peder Nicanor'a vermeyi kararlaştırdı. Amaranta hiç telaşlanmadı. Her gün arkadaşlarıyla terasta oturup nakış işliyor, bir yandan onlarla konuşurken bir yandan da yeni yeni hileler tasarlıyordu. Kendince en etkili sandığı oyun bir hesap yanlışı yüzünden bozuldu. Rebecca'nın yatak odasındaki konsola kaldırdığı gelinliğindeki naftalinleri Amaranta çıkarıp attı. Kilisenin tamamlanmasına 2 ay kalmıştı. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve düğünün yaklaşmasıyla iyice sabırsızlanan Rebecca, gelinliğini Amaranta'nın tahmin ettiğinden önce hazırlamaya kalkıştı. Çekmeceyi çekip önce kağıtları sonra bohçayı açtığı zaman güvelerin gelinliği, duvağın ipliklerini, hatta portakal çiçeklerinden gelin tacını bile delik deşik etmiş olduklarını gördü. Bohçanın içine avuç avuç naftalin koyduğundan hiç kuşkusu yoktu. Ancak bu felaket öyle olağan bir şeydi ki Amaranta'yı suçlamayı göze alamadı. Düğüne 1 ay bile kalmamıştı. Neyse ki Amparo Moscote bir hafta içinde yeni gelinliği yetiştireceğine söz verdi. Amparo, Rebecca'nın son provasını yapmaya geldiği o yağmurlu öğle vaktinde Amaranta bayılacak gibi oldu. Sesi soluğu kesildi, sırtından aşağı soğuk terler indi. Aylardır o saatin gelip çatmasını korkuyla bekliyordu. Çünkü Rebecca'nın evlenmesini engelleyecek son çarede başarısızlığa uğrarsa, son anda onu zehirlemeyi göze alabileceğinden kuşkusu yoktu. O gün Amparo'nun binlerce toplu iğne ve sonsuz sabırla bedenine sarmaladığı kumaştan zırhın içinde Rebecca, sıcaktan soluğu kesilerek dururken, Amaranta elindeki işi şaşırdı, nakışı yanlış işledi, parmağına iğne batırdı. Ama ürkütücü bir soğukkanlılıkla son günün düğünden önceki cuma olmasına karar verdi. Rebecca'yı kahvesine katacağı afyon ruhuyla zehirleyecekti. Beklenmedik olduğu kadar çözümsüz yeni bir engel düğünü bir daha ve süresiz erteledi. Düğün gününden bir hafta önce küçük gelin Remedios, gecenin yarısında içinden bir şeyler çekip koparıyorlarmış gibi bir sancıyla patlayan suyun sıcaklığına batarak uyandı. 3 gün sonra da karnında başlı kıçlı yatan ikizleriyle birlikte kan zehirlenmesinden göçtü gitti. Amaranta vicdan azabıyla kıvranıyordu. Rebecca'yı zehirlemek zorunda kalmasın diye korkunç bir olay olması için öylesine dua etmişti ki Remedios'un ölümünden kendini suçlu tutuyordu. Onun yalvar yakar beklediği engel bu değildi. Remedios eve sevinç getirmişti. İşliğe yakın bir odayı yeni çıktığı çocukluğundan kalma bebeklerle, oyuncaklarla süslemiş, kocasıyla buraya yerleşmişti. Cıvıl cıvıl neşesi, canlılığı, yatak odasının 4 duvarını aşmış, begonyalı taraçada bir sağlık yeli gibi eser olmuştu. Gün ışırken şarkı söylemeye başlardı. Rebecca ile Amaranta'nın kavgalarını ayırmayı göze alan tek kişi oydu. Jose Arcadio Buendia'nın bakımını da üstlenmişti. Onun yemeğini götürür, günlük ihtiyaçlarını görmesine yardım eder, elini yüzünü sabunlayıp fırçalar, saçındaki sakalındaki bitleri pireleri ayıklar, hava bozdu mu palmiye dallarından siperi branda beziyle pekiştirirdi. Son aylarda Latinceyi söktürmüş, Jose Arcadio ile çat pat Latince konuşmaya bile başlamıştı. Pilar Ternera'nın Aureliano'dan olma oğlu doğup eve getirildiği ve aile arasında yapılan bir törenle Aureliano Jose adıyla vaftiz edildiğinde Remedios onu ilk çocukları olarak bağrına basmaya karar verdi. Onun analık içgüdüsü Ursula'yı şaşırtıyordu. Aureliano'ya gelince yaşamının tek anlamı, tek amacı karısı olmuştu. Bütün gün işliğinde uğraşıyor, öğlene doğru Remedios ona kahvesini getiriyordu. Her akşam birlikte Moskotelere gidiyorlardı. Aureliano kayınbabasıyla sonu gelmez domino partilerine oturur, Remedios da ablalarıyla çene çalar ya da daha önemli konuları anasına danışırdı. Buendia ailesiyle hısım olmak, Don Apollinar Moskote'nin köydeki saygınlığını pekiştirmişti. İkide bir başkente gide gele hükümeti harekete geçirmeyi becerdi ve dedesinin öğreticilik hevesini tevarüz etmiş olan Arcadio'nun başına geçeceği bir okul yaptırtmayı başardı. Tatlı dille köy halkını yola getirip ulusal bağımsızlık bayramında evlerin çoğunu maviye boyattırdı. Peder Nikanor'un baskısıyla Katarino'nun dükkanını arka sokaklardan birine kaldırttı ve köyün göbeğinde açılmış olan rezalet yuvalarını kapattı. Başkente gidişinde de yanında güvenliği sağlamak üzere silahlı atlı polis getirdi. Köye silahlı kişiler sokmama konusunda yapılan ilk anlaşma kimsenin aklına bile gelmedi. Aureliano kayınbabasının üstünlüğünden keyifleniyordu. Arkadaşları sen de onun gibi şişko olacaksın diye takılıyorlardı. Oysa elmacık kemiklerini daha belirginleştiren ve gözlerinin parıltısını yoğunlaştıran tek düze yaşamı, ona yağ bağlatmak şöyle dursun, dudaklarının kenarındaki düşünceli çizgiyi ve kararlılık anlatımını derinleştiriyordu. Kendilerini hem oğlan hem kız tarafına öyle sevdirmişlerdi ki, Remedios çocuğu olacağını söylediğinde Rebecca ile Amaranta bile dargınlığı, kırgınlığı bir yana bırakıp erkek olursa mavi, kız olursa pembe diye örgüye sıvanmışlardı. Birkaç yıl sonra idam mangasının karşısında dururken Arcadio'nun aklından geçen son kişi de Remedios oldu. Ursula pencerelere, kapılara kilit vurarak yas ilan etti ve çok önemli bir şey olmadıkça kimsenin eve girip çıkmasına izin vermedi. Bir yıl süreyle yüksek sesle konuşulmasını yasakladı ve Remedios'un yatağının başucuna siyah kurdeleyle bağladığı fotoğrafını, bir de hiç söndürülmeyen gaz lambasını yerleştirdi. Lambayı hiç söndürmeden yakmayı sürdüren daha sonraki kuşaklardan yetişenler, pilili eteklikli, beyaz potinli, başına organza kurdele bağlamış bu kızın resmine uzun uzun bakar, onu bir türlü alışılmış ninenin ninesi görüntüsüyle bağdaştıramazlardı. Aureliano Jose'nin bakımını Amaranta üstlendi. Onu kendi yalnızlığını paylaşacak ve çılgınca duaları yüzünden Remedios'un başını yemiş olması azabından kurtaracak bir oğul gibi bağrına bastı. Akşamüstleri Pietro Crespi siyah kurdeleli şapkasıyla ayaklarının ucuna basa basa geliyor, uzun kollu siyah giysisinin içinde yüreği kan ağlayan Rebecca'yı yokluyordu. Düğün için yeni bir gün belirlemeyi düşünmek bile öylesine büyük bir saygısızlık gibi görünüyordu ki, nişanlılıkları sonsuz bir ilişkiye dönüştü. Öpüşebilmek için nice oyunlarla lambaları söndürdükleri günler çok gerilerde kaldı. Aşkları artık ölüme terk edilmiş gibi, kimsenin umursamadığı soluğu tükenmiş bir sevdaydı artık. Bütün umudunu, bütün dayanaklarını yitiren Rebecca yeniden toprak yemeye başladı. 8. ayrımın sonu, sayfa 82.